Herkese merhaba, Gex Talk'tayız. Yeni bir bölüm, yeni bir heyecan bizim için. Sözü fazla uzatmadan hemen konuğuma hoş geldin diyorum. Sevgili Cihan Çelik ve bize Cihan Çelik'i anlatmanı rica ediyorum.
Hoş bulduk Bekir, sağ olasın. Ben Cihan, psikoloğum. Çocuklarla çalışıyorum 0-18 yaş arasında. Bir danışmanlık merkezimiz, bir de anaokulumuz var. Çocuğun geleceği, çocukların ruh sağlığı ve çocuklar üzerine çalışmalarla sahada devam ediyoruz.
Şimdi çocuk özel bir alan hepimiz için. Esasen bir yetişkinin de altyapısı doğal olarak çocukluk. Bu açıdan önemli. 0-18 çok geniş bir aralık değil mi? Önce onu soracağım, bu bireysel merak.
Şöyle yaş aralıklarını düşündüğümüz zaman 0-6'yı, ya daha doğrusu 0-3'ü ayrı değerlendiriyoruz. 3-6'yı ayrı değerlendirirsin. 6-12 ayrı değerlendirirsin. 12-18 ama total olduğu zaman çocuk derken hani genç.
Hepsi kendi içinde alt kategori.
Alt kategori ama hani daha böyle bağımsızlaşma, artık kendi başına var olma, hayata dahil olma dönemini kastediyoruz.
Bir yetişkinin psikolojik sağlığının yerinde olması esasen bu 0-18 yaşa bir şekilde dokunuyor. O dönem iyiyse, yanılıyorsam lütfen beni düzelt. O dönem gerçekten verimli geçtiyse, iyi bir base oluşturulduysa, sonraki sorunlar daha rahat mı çözülüyor?
Şöyle düşünüyoruz, görüş, alana hakim olan görüş ve sahada gördüğümüz. Doğan Cüceloğlu der ki 0-6 yaş, yani çocukluk, bir yetişkinin ana vatanı. Şimdi bu ana vatanda ne kadar sağlıklı, ne kadar dokunulmuş, ne kadar huzurlu, ne kadar kaostan uzak bir dönem geçerse, çocuk beslenirse, anne babana dokunmuşsa, sosyal çevre dokunmuşsa, ilişkileri iyi ilerlemişse, bu insanın yeterli sevgiyi aldığını, nasıl bağlanabildiğini, nasıl ayrışabildiğini öğrendiğini düşünüyoruz. Ama Kemal Sayar Hoca da der ki ikinci bir şans vardır. Bu hayat bu kadar acımasız değildir. 0-6'da terslik oldu. Annen baban seninle ilgilenmedi, çok büyük sıkıntı oldu. Sen o dönem inanılmaz kaotik bir dönemdi. Belki ekonomik olarak babanın yurt dışında olması gerekiyordu, dokunamadı sana. Bir sürü etken veya çok kötü bir duygusal ilişkileri vardı. Ergenlik ikinci dönem der. Yani bir çocuğun şöyle alalım, 10'la 18'i ikinci bir dönem gibi dönerim. Orada tekrar
yaz okulu
gibi. Çünkü şöyle düşün, kendi oğlum da 10 yaşında. Ali artık hakikaten 0-6 yaş dönemindeki Ali gibi değil. Benim artık düşüncelerim var diyor. Bana kendisiyle ilgili, dünya ile ilgili sorular sormaya başladı. Artık ikinci bir evrede. Baba şurası nasıl? İkinci Dünya Savaşı'nda niye böyle olmuş diye geliyor. Ekonomi nasıl böyle olur diye geliyor. Şu nasıl böyle olur diyor. Okul ne demek diyor. İlk ne zaman iyi? Artık Ali'ye yeni bir referans açıyoruz. Beraber şunları yapar mıyız diyor. Hayallerini bana anlatıyor, ben ona. Yani 0-6 kötü geçebilir, istediğimiz gibi geçmeyebilir ama çocuklarımızla 10'la 16, 10'la 18 aralığında tekrar dokunabilme şansı var. Bilirsin ki, dinleyenler de bilir, o dönemde çok bağımsızlar. Biz de diyoruz ki tekrar temas kur, odasına hapsetme. Çocuk orada ilişki kurdurma, ikinci bir şans da hepimizde her zaman var.
Bu beni şu açıdan memnun etti. Benim oğlum 5 yaşında. Allah'ım son bir senem mi kalmış derken Doğan Cüceloğlu'nu burada ignore ediyoruz. Kusura bakmasın. Kemal Hoca'dan devam edelim. Şimdi burada psikolojik altyapıyı konuştuk. Evet, bir yetişkinin sağlıklı ilerleyebilmesi için gerekli altyapıyı konuştuk. Bu altyapıda bir kırılım var. Ebeveyn diyor ki çocuk altyapıyı çok düzgün alsın, onu öğrensin, aman buradan yürüsün, sağlıklı olsun, ileride hayatını kurtarması için bu disiplin önemli. Çocuk da diyor ki sal beni anne baba, kimse bakım veren, oyun oynayacağım diyor. Bu ikisi zor gibi, zor birleşen iki nokta gibi. Burada ne yapmak gerekiyor? Nasıl yaklaştırmamız gerekiyor bu iki kavramı?
2006'da bitirdim ben okulu. 18 yıl oldu. Tamamen artık şuraya odaklandım. Bir şey aşırı bir şekilde çocuğa empoze edilirse o işten olumlu dönüş olmuyor. Her şey buna dahil. Bir çocuk dilini öğrenecek, bir çocuk akademik becerilerini öğrenecek, bir çocuk sosyal becerilerini öğrenecek, gelişecek. Ama Bekir, çocuk oyun oynamak istiyor. Yani bir çocuk beni, bakın meşhur bir laf psikoloji alanında, bir çocuğun büyümesi için bir köy gerekir. Anne baba çocuk kendi başına büyümüyor. Anne baba çocuk sadece etkinliklere götürerek de büyümüyor. Çocuk anaokulumuzda en sevdikleri saat serbest zaman ve bahçe saati. Yani çocuk o bahçede...
Çocuk olduğu dönem.
Evet, ve bakın izle çocuğu, kendi kendine orada oyun üretiyorlar. Sen bir şey yapmana gerek olmuyor. Eskisi gibi ip atlama, sek sek bu evet olmuyor ama bir tane top buluyorlar. Biri top getiriyor. O topla kendileri takım oluyorlar. Maça başlıyorlar. Bakıyorsun çocuklar sonra bir yere bir şey koyuyorlar. Başka bir yere bire koşma oyunu oynuyorlar. Sonra diyorlar ki halkalar var. Halkalarla kendi kendilerine orada var oluyorlar. Anne babalar şunu unutuyor. Çocuk aslında oyunda var oluyor. Hep duygusal zeka, duygusal zeka, duygusal zeka nasıl gelişir? Abi kitap okuyarak, çocuğa bir şeyler yaparak olur her şey. Ama çocuk kitapta arkadaşlarına iyi davran. Kitapta arkadaşlarına güzel oyna. Oyuncağını paylaş. Bakın bu başka bir şey. Elinde değerli bir oyuncak varken, oyun oynarken. Şimdi bana veriyorsun. Hadi o anda bir duygu var.
Bu şey gibi... Çok param olunca okul yaptıracağım ama paran olduğunda o iş öyle olmuyor.
Olmuyor gibi.
Kitaptan orada, okuması kolay bu.
Orada var oluyor bir kere. Yeniliyor, orada üzgünlüğü tadıyor. Çocuk galip geliyor, orada mutluluğu tadıyor. İkisi oturuyor, kötü oynadık diyor. Veya üçlü üçlü geçiyorlar, mendil kapmacaya benzer oyun. Hep aslında düşündüğünde oyun var. Şey niye popüler oluyor? Instagram'da eleştiriliyor ama bazen bazı öğretmenler. Sabah girişi oyuna çeviriyor. Hı-hı. Diyor ki evet arkadaşlar izlemişsindir. Biri çak yapıyor, biri zıplayarak vuruyor, biri... Çocuk eğleniyor orada. Sen ona bir böyle girmek var sınıfa. Bir de düşünsene İzmatlar arkadaşlar günaydın gelin. Şimdi hangi çocuk daha mutlu olur? Öğretmenlik şaklabanlık değil. Abi bu şaklabanlık değil. Adam diyor ki okul çok konforlu bir yer değil. Hiçbirimiz için değildi bu. Yani bu anormal bir şey de değil. Ama ben bunu diyor... Sabah bir rutine çevirirsem, o çak yaparsa, oynarsa, dersin arasında şunu yapıyor. Ders 20-40 dakika, sıkılıyor bunlar. 20. dakikada diyor ki hadi bakalım rutinimizi yapıyoruz. İn kalk, in kalk, in kalk yapıyor. Çocuklar gülüyor, eğleniyor. Bir iki dakika oyun aslında. Eğleniyor, bir şeyler yapıyor. Evet devam ediyoruz arkadaşlar diyor. Bunu disiplinsiz olarak görüyor aileler ama değil. Aslında ruhunda oyun var. Hocam bak 40 yaşına geldik. İş yerinde birine takıldığında, birine eğlendiğinde... Bir iş yerinde bir şey rutine döndüğünde daha da eğleniyorsun. Hı-hı. Biliyorsun ay sonu bir sürpriz var bir şey yapacağız arkadaşlar iş yerinde. Şirket eğitimlerinde. Benim kardeşim mağaza müdürü abi sürekli diyor ayda bir iki ayda bir eğitimde bize oyunla bir şeyler öğretiliyor. Yani aslında amaç bu. Bak mağazada ayakkabı satıyorsun ne ilişkisi var? Ama orada yapmak istediği başka bir şey. İlişki. Sen diyor burada var oluyorsun. 40 yaşına da gelsen siz karşılıklı iş yerinde diyor bir şeyler üretebilirsiniz, devam edebilirsiniz gibi soruyu cevaplayabilirim.
Çok güzel yere geldin. Çünkü bizim yaptığımız iş oyunlaştırma esasen. Bu oyunlaştırmayı şirketlere anlatırken bir dönem çok zorlanıyorduk. Bu reaksiyonu alıyorduk. Öğretmenlik şaklabanlık mı diyen profil bize de diyordu ki burada ciddi bir iş yapıyoruz ne oyunu diyordu. Ama özünde insan var. Bu insan... yine mağazadan güzel örnek verdin. İş yerine gittiğinde mutlu olmalı. Hayatını yarısını orada geçiriyor. Evdeki zamanın çoğunda uyuyor. Aslında bu insan işiyle var. Mutlu olmadıysa en ilkel dürtülerimizden biri olan oyunu işine entegre edemediyse ertesi gün oraya isteyerek gitmiyor. Tam olarak bu alanda çalışmaya gayret ediyoruz. Şimdi buradan da şöyle bir soru yöneltmek isterim. İnsanoğlu oyunla mutlu oluyor. Oyunla bulunduğu ortamı güzelleştirebiliyor ve oyunla daha verimli oluyor. Bunları artı koydum. Onaylıyorsan soru kısmına
geçeceğim. Çok absürt bir örnekleyeceğim lütfen. Sana. Ben 6 yıl evli kaldım. Sen hala evlisin ve devam ediyorsun. Eşimizle bile Bekir. Çocuk uyuduktan sonra onu gıdıklamak, mutfakta bir şey yaptığında arkadan şaka yapmak, birlikte böyle evin içinde. Bak onu bile aslında bu bile bir oyun.
O günleri özlüyor gibi oyuna anlattın.
Evet oyuna çeviriyorsun. Bak orada bile aslında motomot bir şey yaşamıyorsun. Evet. Onu yaptığında eğleniyorsun aslında. Onun adı eğlence ama aslında işin içinde bizim bilinç dışımızda oyun var.
Evet.
Sevmiyor mesela onu. Sen sevmese de gıdıklıyorsun, sana kızıyor, sonra kaçıyorsun, seni kovalıyor. Aslında oyun oynuyorsun. Saklambaç oynamıyorsun da onun yerine duyguların birlikte olduğu bir şey oynuyorsun. Sonra o kaçıyor, sana bir şey fırlatıyor. Sen onu alıyorsun, kucağına atıyorsun. Abi bu da oyun. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Bizim kültürde, sen şimdi İngiltere'de görüyorsun. Labalilik olarak algılanıyor bazı şeyler. Yani bu aslında labalilik değil. Biz de maalesef biliyorsun... En büyük başkandan tut en küçük muhtara kadar. O saygı denen şey çok farklı algılanıyor. Oyun veya oyunlaştırma veya şirketler bir sürü ve dediğim kardeşim şirketi de çok büyük şirket. Ama bazen saçma geliyor diyor Sinan ama bazen diyor eğleniyoruz diyor. Bir şeyler anlatılıyor diyor. Dramavari bir şey yapıyoruz diyor. Kaldırıyor bizi diyor. İşte biri geliyor diyor şirket. Bu aslında adamı motive ediyor. Ve onu doyuruyor. Ha, kimi bunu çok yapar, kimi az yapar. Ama o evliliğe dengede. De değinmek istedim. Evet. Orada bile bak kaç yaşındayken bu var ve çok komik bir şey söyleyeceğim. Bundan dolayı ilişki yürütemeyen insanlar var. Adam eğlenmek istiyor. Kadın eğlenmek istiyor. Biraz renklendirelim diyor ama karşıdan dönüş alamıyor diyor ya, buzdolabı gibi. Donuk ve bu süre sonra soğukluğa sebep oluyor. Diyeceksin ki ilişki böyle bir şey mi? Bu var olarak demek istiyorum. Bu da işin içinde var. Bunu da aktarayım dedim.
Güzel. Peki oyun ve oyunlaştırma. Bu eğlenceli yapılar. Burada anaokulu tecrüben belki bize yol açabilir. Bir davranışın dönüşümünde nasıl bir etki ediyor?
Bak hocam. Ali hala Marta diye bir kız anlatıyor. İngilizce öğretmeni. Marta 3 ya da 4 yıldır bizim okulda yok. Ali'ye diyorum ki neden Marta'yı özlüyorsun? Marta bana İngilizce öğretti diyor. Çünkü diyor baba, Marta diyor gelip 1, 2, 3 işte red, blue, baba böyle yapmıyordu diyor. Marta nasıldı biliyor musun Bekir? Önce bir hazırlık yapar. Öğreteceği şeyleri görselleştirir. Onlarla ilgili bir şey hazırlar. Sonra Marta sınıfa girer. Çok ilginçtir. Hello yapar. Hadi bakalım şimdi ne yapıyoruz? Sırtlarına 3 kişi seçiyorum der. 3 kişinin sırtına o gün öğreteceği kavramları koyar. Şimdi bu arkadaşlar der, hep beraber sınıflar büyük bir yere saklanacak der. Çocuklar gider, gözlerinizi kapatın. Şimdi yer değiştirin. Dokunarak tanıttırır. Der ki Ali gidiyor, dokun. Bu Bekir diyor. Saçından, yumuşaklığından zaten 10 kişiler sınıfta gibi. Marta'yı unutmamasının tek sebebi Marta'nın bu olayı oyunlaştırması. Yani o çocuklara göre oyunlaştırması. Bu çocuklar 3 yaşında 4 yaşında girip bu çocuğa inanılmaz kurgusal bir şey yapamazsın. Ama niye öğrendi? Ve o kadın bak Ali'ye İngilizceyi sevdirdi. Çünkü canlı. Ve ben başka hiçbir öğretmende hadi sırtına bunu yapıştıralım. Hadi beraber saklanalım. Dokunarak şimdi şeyi heyecanı yaşıyorlar. Baba diyor işte şeyi diyor sallıyorum işte Ahmet'i diyor saçından anlıyorum baba çok yumuşak diyor. Öbürünün bilmem diyor işte kıyafetleri genelde tüylü oluyor kızın. Bunun adam bekliyor Marta'yı gelecek çünkü sırtına birilerini yapıştıracak ve bunu sürekli değiştiriyor. Bunu yaparak çocuk ne yapıyor abi? Sınıfta oturmayı, sınıfta duruyor. İngilizceyi bilmemesine rağmen sevmeye başlıyor. Çocuk artık eve gittiğinde bunu kullanmaya başlıyor. Marta ile özdeş...
Belki kardeşiniz üzerine
evet,
uyguluyor.
Evet, özdeşleştiriyor kendini. Marta bizi anlıyor, bizi seviyor. Bizle beraber bir oyun oynuyor. Aslında Marta abi orada çocuklara bir şey öğretiyor. Ama öğretirken bir şey düşünüyor. Diyor ki bu çocukların hiçbir temeli yok. Evlerde konuşulmuyor. Ben diyor bunu farklılaştırırsam... Gidip kitap önünüzde hadi bunu sayın değil de birlikte bir şeye çevirirsem ve amaca ulaşıyor. Ve bu çocuklarda da tekrarlıyorum oturma, dinleme, bak bekliyor, hazını erteliyor, şimdi kime yapıştıracak kendi seçiyor. Belki orada bir duruyor, onu seçmek istiyor.
Bütün duyguları yaşıyor.
Bütün duyguları yaşıyor. Seçtiği zaman bağırıyor Marta. Evet Ali bildi işte Selim'in arkasında Apple alıyor, ona bakıyor öbür. Ya yani burada... Ali o dersi bekliyor abi. Ama Marta gelseydi. Herkes oturuyor. Bakın bunu gösterdiğimde elma. Elmanın İngilizcesi. Şimdi bir. Hayır. Kaç kere anlattım. Arkadaşlar şunu. Şimdi bunu yapsan.
Ne kadar tanıdık geldi bu
şey. Evet. Şimdi,
şu an gözümün önüne hormonlarım
geçiyor. Aynen. Bunu yapsan çocuk zaten bilmediği bir şey ve yorgunlaşıyor çocuk. Ama Marta bunu. Bakın. Ama diyor ki mesela baba. Yeri geldiğinde de Marta. Arkadaşlar falan. Şimdi bu karıştırılıyor. Oyunlaştırma tekrar söylüyorum. Labalileşme veya aradaki sınırı koparma veya saygısızlık demek değil. Aksine abi iletişim kuruyor. Bak yanlış anlama Marta Kozmos'un değerini yükseltiyor. Deniyor ki Ali acayip bir öğretmen var diyor baba. Bu, o da duyuyor diyor ki hakikaten mi ya böyle mi yapıyor? Abi bak başka biri bir kişinin bu oyunu rutine çevirmesi sayesinde senin okuluna geliyor. Bu sefer sen diyorsun ki lan bu çok iyi bir sistem. Gözde öğretmenim sen de yap, Burcu öğretmenim sen de yap, Ayşe öğretmenim. Bu sefer olayı biraz daha ona çeviriyorsun. Diyorsun ki herkese çocuğun işi oyun. Bu yetişkin içinde aslında işte böyle ilerliyor. Sen orada çalışırken hepimizin çocuksu ya duyguları düşün. Yani yeri geliyor ağlıyoruz, yeri geliyor zorda kalıyor üzülüyoruz. Sonuç itibariyle çocuk demek hani 3 yaşında kalmış bir şey demek değil. Hep derler ya çocuksun yanın ölmesin. Abi şimdi düşün toplanıyoruz bir arada. Yani takımımız vardı büyük kulüp diye oturuyorsun. Muhabbetimiz nasıl oluyor abi? 40 olmuyoruz. Çocuksula işimizde doktor var, öğretmen var, şirket sahibi var, yönetici var, bak müteahhiti var, inşaatçısı var, bilmem. Ama ne yapıyoruz? Eğleniyoruz abi. Sen bana takılıyorsun, ben sana takılıyorum. O elense yapıyor, o kovalıyor, o bir şey. Aslında burada da bakın kavram geniş. Aslında burada da ilişkiyi oyunvari bir şeyle ifade ediyoruz.
Oyun kendini üzerine
inşa ediyoruz. Yani orada var oluyorsun. Çünkü eğleniyorsun. Erkeğin halı sahaya gitmesi, kadınların güne gitmesi. Burada sadece ciddi şeyler konuşulmuyor. Günde dedikodu yapıyorlar, oturuyorlar, o ona takılıyor, o bir şey. Aslında hep bir oyunvari bir ilişki var. Eğleniyorsun ve çocuk oluyorsun. Çünkü orada kimse yok. Çocuğun yok, eşin yok, arkadaşın yok. Doğalsın abi. Herkes seni kabul etmiş ve sen orada gerçekten bir şeyleri ortaya koyuyorsun. Çünkü o çocuk denen yağın 60-70'de de ölmüyor. Aslında bu yapılan iş bunun olayı. Diyorsun ki arkadaşım unutmayın. Bu size zarar vermeyecek. Aksine motive edecek ve sizi yukarı çıkaracak diyorsun.
Peki buradan biraz belki derin sosyolojik tabanı olan bir konu ama biz millet olarak niye bu kadar çok duygularımızı bastırıyoruz peki?
Bu öğretiliyor Bekir. Erkek adam,
bunun vardır bir yerde bir araştırması.
Erkek adam ağlamaz. Kız bacağını kimseye göstermez. Sana biri dokunursa sen şunu yaparsın. Bilinç dışı. Sen böyle büyüyorsun, ben de böyle büyüyorum. Büyüğünün yanında asla söz alınmaz. Asla bir şey dendiği zaman bunun üstüne bir şey denmez. Bakın yine aynı yerden görüyorum. Babam benim 60 küsur 62-63 yaşında, ben 40. Yeni yeni konuşuyorsun babanla.
Yeni tanışıyoruz.
Tabii niye? Artık sen de bir yere geldin. Baba bu böyle olur. Bu ama öncesini düşün. Üniversite ya. Baban sana dese ki şu üniversiteye gitmeyeceğiz. Bu 100 kişiden 3'ü 4'ü itiraz eder. Çünkü duygu ifade ederek öğrenilen bir şey Bekir. Anaokullarında işte yeni nesilde çatışmanın da en büyük sebeplerinden biri bu. 10 yaşında Ali bana benim kararlarıma karışamazsınız. Ben sizin köleniz değilim diyor abi. Bak 10 yaş. Sen bunu babana ben şu anda diyemem. Sen bana karışamazsın, ben senin kölen değilim diye hala diyemem bak. Çünkü Ali öyle yetişmedi. Ali'ye hep okulda bireysin kardeş. Sen duygularını ifade edebilirsin diyoruz ki anaokulunda. Biri sizi kucağına alıyor. Hayır, ben istemiyorum. Lütfen bunu öğretiyorsun. Ama öbürü sana diyor ki kucağına aldığında bir şey deme, ayıp. Seni teyzen, yengen, halan, komşun aldığı zaman bir şey demeyeceksin. Sen o aldığı zaman sıkılsın. Şimdi adama diyorsun ki seni biri öptüğü zaman hayır. Ya ben istemiyorum. Bunu öğretiyorsun abi. Oyuncağını biri aldığı zaman bu benim oyuncağım, vermek istemiyorum. Sürekli anlatıyoruz. Bireysin. Ama sana şey öğretildi. Bekir ver. Bak onun da olsun. Abi ver ama benim elimden gidiyor. Ama kimse Bekir'in elinden gidiyor demiyor. Çünkü hala bizde de var. Bizim çocuklarımıza dikkat et. Bir yere gittiğinde Ali verebilirsin. Paylaş. Ya arkadaş Ali vermek bu şeye benziyor. Bekir arabanı verebilirsin. Abi kimse diyor mu bize? Veya Bekir gözün aynı şey bak. Ama çocuğun duygularını yok sayıyoruz. Burada da
çocuğun üzerine bir tahakkümümüz var.
Var. Şimdi biz nasılız ama nesil farkı. Abi nasılsın oğlunla? Ben diyorum ki ben 10 yılda belki Ali ile 40 yılda babamla yaşadım, ilişkiyi yaşadım. Sırtımdan inmiyor, her gün sahildeyiz, oturuyoruz. Eski ilişkileri düşün abi. Annelere bırakılır ve sen orada konuşuyorsun oğlunla artık. Babacığım üzgünsün.
Eskiden babayla diyalog anne üzerinden kurulan bir şeydi.
Para istersin şey gibi, abi.
Arada vezire anne, gidip de krala
evet,
ulaşmak.
Evet 100 lira ihtiyacım var, babama söyler misin? Baban der ki niye bana söylemedin gibi. Ama şimdi sana gelip oğlum babaya şunu şöyle yapalım mı? İşte bu ayakkabıyı şöyle alalım mı? Bunu burada yeni nesille şimdi zaten dikkat et. Hani jenerasyonu bizden ayırmayalım ama 60 üstüyle küçükler, 60'lar hep küçükleri şımarık. İşte ne hadsizler, terbiyesiz aslında değil.
Aslında onlar birey.
Birey, çocuk bir şey ama bu adamcağız bunu görmedi, suçlamıyorum. Bu adam da gördüğünde ülkeyi daha yeni kurulmuş, 60'da doğmuş, 70'de doğmuş, işte savaşlar bitmiş, yokluk. Kültür böyle bir şey abi. Yeni bir jenerasyon doğuyor, biz hep şey konuşuyoruz aramızda. Mesela ben merak ediyorum, bizimkiler 20 yaşına falan geldiğinde bizde diyaloglar nasıl olacak? Bilmiyoruz abi, belki de arayacak, baba ben yerleşiyorum Amerika'ya diyecek, İngiltere'ye haberiniz olsun, orada okuyacağım. Bu olacak, sen şimdi böyle bir şey alman için aile toplanıyor karar. Burada bak ama yine kritik bir şey söyleyeceğim. Bizim çocuklarımızla sürekli ilişki kurmamız oyun üzerinden oluyor. Aslında yine orada bir şey öğretiyoruz biz. Ali'ye ben top oynamayı, kazanmayı, kaybetmeyi baba çocuk ilişkisiyle öğrendik. Yeni yeni topa başladı. Öbürü kızıyla beraber sana bir şey deyince reddetmeyi veya kabul etmeyi babasıyla annesiyle öğreniyor abi. Ve sen bunu bir şey yaparak yapıyorsun. Tombola oynayarak kazanmayı öğretiyorsun. Hadi bakalım Monopoly oynuyorsun bir şey. Günün içinde nasihatle öğütle değil, hep ilişki ve oyun kurarak bir yere gidiyoruz.
Buradan anlattığın hikayede aslında ben şeyin cevabını aldım. Bir, neden bu kadar duygularımızı gizledik? İki, oyun, oyunlaştırma gibi kavramları iş dünyasına sokarken neden zorlandık? Çünkü karar verici, yönetici eski jenerasyon üyesi. O sıkışıklık içerisinde oyun bir duyguyu ifade etme şekli, bir eğlence var işin içerisinde. Adamın kafasına girmiyor o. Hayır, iş yapacağız, olur mu gülerek, aa eğleneceğiz, ne ayıp diyor. Ama yeni jenerasyonun nüfusunun artmasıyla ki şu anda %50'nin üzerinde 80 sonrası kuşağın iş dünyasındaki varlığı.
20 milyon öğrenci var ya.
Hal böyle olunca artık onların sözü daha çok geçiyor. Yavaş yavaş bir dönüşüm başladı. Bizden sonraki nesil herhalde bunu tamamlayacak. Peki burada şunu öngöremiyoruz ama, değil mi? Bu doğrudur işte, bizden sonraki nesil her şeyi çok güzel yapacak. Bunun bir garantisi yok.
Yok. Ama şu yaptığınız...
Ama en azından birey olacaklar onlar.
Şimdi bak abi. Belki de 20 yıl sonra denecek ki birey olmayı da çok verdik. Belki ikisinin ortası bulunacak. Ben dün bir yayın izledim. Yayının şeyini çok sevdim. Günümüzdeki mutsuzluğun kaynağı kendimizi dünyanın en değerli varlığı sanmamız diyor. Abi çok değerli değiliz diyor biz.
Güzel.
Biz burada bir insanız.
Tasavvufi bir bakış da yes. gerekiyor.
Yes. Yani bireysin, evet. Öbürü de değil diyor bak adam sonra. Ama diyor 20 yıl 30 yıl önce de sen hiçbir şeydin oluyor. Evin içinde oturuyorsun. Sana biri kızarsa kızıyor. Yap derse yapıyor. Abi bizim nesile dikkat et. Ben aslında şunu olabilirdim. Ben aslında şu anda burada olabilirdim.
Pişman değil.
Ben burada ama olamadın çünkü senin bir şey seçme. Hangi okula gideceksin? Meslek mi okuyacaksın? Ticaret mi? Düz lise mi? Fen lisesi mi? Bu mu? Çok kültürel olarak başka yerdeki insanlar ama toplumun %80'i bunu yapmadı. Onun için şimdikinin ne olacağını ileride göreceğiz ama ortaya çok kötü değil. Sadece burada kritik. Çok değerlisin. Ali sen her şeyi yapabilirsin. Sen istediğin bu kadar değil. Bu da yine çocukla ilişkide verilecek bir şey. Ama demin dediğine şöyle geleyim. Jenerasyonda bak abi. Biz 40 yaşındayız. Yasemin'le beraber okuldayız. Bizde bile bazen oluyor. Ya bu ne işe yarayacak abi? Bunlar ne yapıyor abi? Yani gelecek 15 tane öğretmene bu adamlar... Sonra ne oldu? Öğretmenlerden dönüş alıyorsun. Öğretmen diyor ki çok eğlendik bu. Bir de şunu da söyleyeceğim. Oyunlaştırmada ve oyunda eğlence ağırlıklıdır ama orada dediğin gibi duygu da var. Belki çok başka bir oyunlaştırma sana böyle bir dram tarzı, yoksunluk, hayal kırıklığı işin belki sektörüne göre bunu yaşayacaksınız bile anlatılabilir orada. Başka bir şey. Buradaki olay şu. İnsanlar da bir şeyleri araştırmaya başlayıp yeniliğe uyum sağlayınca belki bu iş 5 yıl 10 yıl sonra çok daha bir yere evrilecek ama bunu anlayacaklar. Bak tekrar söylüyorum, Bursa'dan İstanbul'a geliyor Sinan, keyifsiz gelirken şimdi artık eğleniyorlar, sandalyeleri oturtuyorlar bizi diyor, işte abi bir yere kaldırıyorlar diyor, oturuyoruz diyor, bir şeyler görevler veriliyor diyor, biz geliyoruz gidiyoruz diyor, işte bize kaldırıyor ama orada her şey anlıyor. Çünkü abi insanla muhatap adam zorlanıyor. Yani hep birileriyle bir performans gerekiyor ve senin ayakta kalman gerekiyor. Orada da sana onlar anlatılmaya çalışılıyor.
Ben buna bir de şu açıdan bakıyorum. Bu tarz standart dışı uygulamalar muhatap olduğumuz kişinin insan olduğunu anlamamızı sağlıyor.
Oluyor.
Futbolcular üzerinde bir dönem yoğun çalışmıştım, bilirsin. Orada bunu fark etmiştim. Dışarıda kimse bu insanları, futbolcuları insan olarak görmüyor. Bunlar makine, sahaya çıkarlar, topunu oynarlar. Başarısızlık asla kabul edilebilir bir sonuç değil. Sonra işte gayet ezberlenmiş cümlelerle röportaj verirler ve devam eder. Bu adam gidiyor evinde ağlıyor. Gece 3'e kadar uyuyamıyor yorgunluktan. Gecenin ikisinde makarnasını, tavuğunu yiyor. Bu adam çok zor bir hayat yaşıyor esasen. Ama biz onun insani yanını hiç görmüyoruz. Düşünsene Twitter'da ortalama 5000 kişi sana aynı anda küfür ediyor. Bunu o adam kaldırmak zorunda. Ama insan yanını görmüyoruz. İş dünyası da biraz böyle. Aman çok standart olsun, onu yapsın, bunu gitsin, profesyonel olalım derken muhatap olduğun kişinin insan olduğunu unutuyorsun. Hal böyle olunca da ya, verimli bir iş çıkmıyor genelde. O adam bir şey kuruyor kafasında, öteki bir şey düşünüyor ama bunu yansıtmıyor. Psikolojik olarak çökmüş bir ofis. Korkunç.
Bekir abi sana bir şey diyeceğim.
Konuşunca açılıyor işte.
Bankaların karlarını okuyoruz. İsim veriliyor mu burada? Ya neyse.
Vermeyelim.
A bankası, B bankası.
Hepsi zaten aynı
seviyede. Bankacıların hepsi ağlıyor. Sen bir tane mutlu bankacı gördün mü abi? Doğal konuşmada. Müdüründen şubede bekleyen müşteri temsilcisinden gişedeki kıza kadar. Çünkü statü olarak aslında kötü değiller. Üniversitesini bitirmiş, belki yükseğini yapmış. Bir banka şubesinin müdürü veya bölge müdürü veya bir yerde bir şey mücadele ediyor. Ama abi sürekli performans bekleniyor. Ve o insandan sürekli kart satması isteniyor, kredi çıkarması isteniyor. Şubede işte kimsenin iptal etmemesi isteniyor. Senin işte iş adamlarıyla iyi muhatap olman isteniyor. Danışmanlığa gelen ve anaokulundaki bütün bankacılar perişan durumda. Altıda kapanıyor, beşte neyse biliyorsun ışıklar yanıyor. Onlar orada, abi bu adamlara sen bu oyunlaştırma dediğin danışmanlığı vermediğin sürece bir süre sonra ya sektör değiştirir ya da artık ölü bir şekilde çalışır abi. O ona bağırır, o ona bağırır. Sen niye satmıyorsun der. Üstteki performansa ulaşamadık der. Bu duyguyu yaşaması lazım. Mesela bütün evet. bankaların bu hizmeti alması lazım. Diyeceksin ki niye, ben en çok orayı bildiğim için. Hani öbür plazaları, şirketlere çok hakim değilim ama bankacılarla çok birlikteyim. Çünkü insanlar, ya düşünebiliyor musun? X lira veriyorsun. Adam öbür gün gazeteyi açıyor. 5 milyon X kar açıklıyor. Ve sen ondan sadece bunu alıyorsun. Diyorsun ki nasıl iş bu? Evet. Her şeyi ben. Şimdi bu adama senin duygularına yönelik çalışmalar yapmazsan abi bu adam o şirkete aidiyet hissetmez. Mesela Amerikan şirketlerinde çalışanlar Türkiye'de bilmiyorum, bana gelen danışmanla çok mutlular. Konuşuyorum, Amerikan şirketi abi biz iyiyiz diyor. Abi iyi davrandıklarından ziyade insan yerine konuldukları için oluyor. Daha çok onlarla ilişki kuruyor, anket dolduruluyor diyor, bizden memnuniyet bilmem şikayet. Düşünsene sen, bunlar yazılıyor.
Benim fikirlerimi önemsiyor.
Evet, bana birileri geliyor diyor, hocam aylık bizle çalışma yapan uzmanlar var diyor. Öbürleri geliyor, biz işte ayda bir ekip geliyor bize bir şeyler anlatıyor diyor. Bunlar yapılıyor. Yapmak istediğim böyle bir şey aslında sizin, ama adamlar bunu önemsiyor abi. Diyor ki hemen böyle diyorlar, ya biz Amerikan şirketindeyiz, biz iyiyiz diyor. Niye? Bu bununla alakalı, yani şey değil bu. Sen X alıyorsan o da belki 1,5 X alıyor ama değerlendiriliyor. Ve bu çalışmaların duygu, abi yeni jenerasyon duyguyla ilerliyor. Duyguyla, biz de iş yerinde sıkıntı yaşıyoruz. Yeni jenerasyon eskisi bir şartlar bu çalış çok kabul etmiyor. Benim de şartlarım bu diyor. Tamam o zaman dönerimize dönmüyor. Yani sen hani bize hep denirdi gir kendin böyle ezdirelim. Biz biliyorsun hani büyüdük. Abi boş ver, ilk seneler para alma, ikinci sene önemli değil, üç sene yetiş. Böyle büyüdük abi, şimdiki adam öyle bir şey demiyor. Stajyer paramı istiyorum diyor, bilmem ne bu. Buradan şuraya varacağım. Duyguya yönelik bu çalışmaların yapılmadığı şirketler belki hemen değil ama sıkıntılar yaşayacak abi.
Güzel. Yavaş yavaş toparlayacağız, sonuna geldik. Ama biraz konu dışı bir soru soracağım sana. Şimdi aklıma geldi. İkimizin de sevdiği alandan, futboldan. Türk futbolcusu duygusaldır ve duygusal hocalarla daha büyük başarılar elde eder diye bir kalıp var. Şimdi bu konuşmanın üzerine şu geldi aklıma. Acaba duyguları yıllarca hiç önemsenmediği için, çok bastırıldığı için mi en küçük bir sevgi gösterisinde bile bambaşka bir yere gidiyoruz? Çünkü dünyanın her yerinde duygusal bir hoca bulunur, duygusal bir ekip de bulunur ama aynı reaksiyonu vermiyor. Burada böyle bir korelasyon
tamamen
var mıdır
alakalı acaba? Bekir abi. Duyguyu yaşamayı orada sana ilk defa biri öğretiyor. Ya düşünebiliyor musun? Sallıyorum, yılı hatırlamıyorum. 15 yıldır Türkiye Ligi'nde yabancı hoca şampiyon olamıyor. Abi bu bununla ilişkili. Yani yabancı hoca...
Bu sene olur mu dersin?
Bu bilmiyoruz, bakacağız. Bu yıl adam diyor ki profesyonel bir iş diyor. Ama abi o adam profesyonel bir iş olarak onu görebilecek mental güçte değil. Kazanmak ve kaybetmek ya da berabere bitmek ruhunda var. Biri kaybedip biri, ama bu adam öyle yaşamıyor. İşte İsviçre maçında yaşadığımız, bizim o maç sonunda yaşadığımız sıkıntı. Daha çok yeni Hollanda maçında yaşadığımız o zorluk. Abi tamamen bununla alakalı. Bakın Ali şimdi 10 yaşına geliyor. Evet, 8 ile 10 yaş grubunda. Bekir sağ kenarını bir gör. Çocuğuna ilgi göstermeyen, sevgi göstermeyen, oyun oynamayan, temas kurmayan babaların hepsi abi. Hadi, hadi oğlum gol at, vur, hadi bağır. İçimden diyorum ki Bülent Hoca'ya bir teklif edeceğim. Hocam idmanlardan önce çocuklarla bir 20 dakika, yarım saat konuşmak istiyorum diyeceğim. Abi adam 10 yaşında çocuktan sadece kazanmasını ve gaza getirerek bir şey yapmasını istiyor. Oğlum topa vurmayı öğren. Top nasıl tutulur bir dur. Bak burada yardımlaşmayı öğren. Takım için bir mücadele et. Ve dikkat ediyorum Bekir, sadece gol atan çocukları alkışlıyorlar. Çocuk gol kurtarıyor. Çocuk bak bostancı bu. Ekonomik olarak da hani bir yerde biraz idare eder bir seviye. Muhtemelen hepsi belki mimar, mühendis, tıp, hukuk böyle aileler biliyorum. Ama abi sadece şimdi bu çocuktan sen Bekir 18-19 yaşına gelince böyle bir hoca bekliyorsun. Aynı hocadan bekliyorsun. Hadi oğlum vur kır parçala. Bak şimdi tutuyorsun. Ya bu futbol. Bunun bir mental gücü var. Bu. Mesela bak oyunlaştırma dedin. altyapı hocalarının sence kaç tanesi bunu biliyor? Hiçbiri bilmiyor Bekir. Ben izliyorum halleri. Sadece otoriteyle bağırıyorlar. Abi bu çocuklar çok küçük. İdman sahasını bir şeyle önce bir şey yapsak. Bu çocuklara halkalarla bir şeyi düzenlesek. 10 dakika böyle idmanda sıraya geçin. Hadi diğerine. Birazcık şöyle bir arkadaşlar halkalardan tek ayak seksek oynayacağız. Hep beraber çift ayak basan yanar. Buraya gelir oynasınlar 20 kişi biri şampiyon. Evet tek başına abi nasıl eğlenirler tabii, biliyor musun? Tabii. Otururlar orada hadi Ali der biri öbürü der ki hadi oğlum. Diye en son iki kişi kalır. Yavuz Arda. Arda birinci bu hafta bravo. Abi ondan sonra onlar onun goy goyunu yapıp eğlenecekler. Ama idman bu sefer zevkli geçecek. İdmana da gelirken koşa koşa gelecekler. Bakalım bugün bize ne yaptıracak? Bugün abi 3-5 tane oyun bulsan ama idmandan çocuk kovuyor hocalar. Abi bu çocuk daha 8-9 yaşında. Tamam sınırsız kabul ediyorum. Dinlemiyorlar bak ben de bakıyorum. Yani oturuyorum adam orada bir şey anlatıyor. Bu tamam okey. Ama biraz da yaşına göre gitmek. Şimdi böyle bir adam... Bu duyguyu böyle almış adam belki de babasıyla bile özdeşleştiriyor olabilir. Aynısı buraya da gelsin, fırçalasın, bağırsın. Abi kulübede oturuyor adam, neden uyudu deniyor. Abi adam oturuyor, idmanda anlatmış, maçta anlatmış kenarda ama biz ne istiyoruz? Hepimiz irsin, bağırsın, kızsın. Evet. Bu tamamen bununla alakalı. Bak, hayatın gelip geçici ve aslında bütün her şeyinin oyun olduğunu bilmiyoruz. Sen bak sporcularla arada oldun. İdman önceleri hocalar olmadan ne yapıyorlar abi? 5'e 2'de oyun oynuyorlar. Onun beşliğinden atınca. Kıyamet bak beşlikten atabilme bile bir oyunlaştırma abi. Orada hedefleri oluyor.
Hiçbir anlamı yok aslında.
Ve hatırlıyorsan atınca nasıl bağırıyorlar? Tabii tabii. Abi 40-30 yaşında bu adamlar. Kulağına çocuk oluyorlar. Ha, kulağına gelip aynı indirme gibi. Adam böyle yapmazsa işte... Hep aynı şeyi konuşuruz. Derler ki işte Mertens soyunma odasında inanılmaz. Bütün takımı bilmem ne. Abi adamın yaptığı tek şey eğleniyor onlarla. Evet,
başka türlü 20 yıl bunu yapamaz.
Yapamaz.
Performans sporu.
Ama yani. Diyor ki öbürü geldi diyor bütün düzeni bozdu diyor. Abi bu kadar değil. Yani gevşeklik olarak adlandırılmamalı. Hı. Oyunlaştırma dediğimiz şey hayatın her yerine uygulanabilir, yapılabilir. Sınırını aşırılığa götürmediğin sürece verim alınabilecek bir alan abi.
Çok güzel bir final cümlesi oldu. Ben bunun üzerine başka bir şey söylemeyeyim. Programı kapatalım. Çok teşekkür ederim geldiğin için.
Rica ederim.
Sen gibi kapatacağım. Çok sağ olun. Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek dileğiyle.